şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve Meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi, Yüce Allah, Hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine Salatu Vesselam'la Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 8 Mordad 1401 Hicri Kameri, 1 Muharrem 1444 ve Miladi 30 Temmuz 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Avant İzzet Baysal Üniversitesi hocası Profesör Doktor Ali Yaman ile Rusya ile İsrail arasında artan gerginlikler üzerine yapı röportaj, İran basında seçmeler, Aşura'nın ebedileşme sırrı, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Kalıcı Itır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da 56 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle İslam İnkılabı rehberi bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Reisi sel felaketinin sel bölgesini de incelemelerde bulunurken Türkiye geçmiş olsun mesajı gönderdi. İstihbarat Bakanlığı bir İsveç vatandaşını casusluk suçlamasıyla gözaltına aldı. Saat taraftarları yeniden parlamentoyu bastı. Ve Türk İş açlık sınırının 6840 liraya yükseldiğini duyurdu. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi ülkenin birçok noktasında etkisini gösteren sel felaketi dolayısıyla bu bir mesaj yayınlayarak yetkililerin sel sularının yol açtığı hasar ve zararı onarmak için gereken tedbirleri devreye sokmaları gerektiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi mesajında sel felaketi sonucu yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyerek yetkililerden selzede bölgelerine ivedilikle incelemeleri ve yardım ekiplerinin selzedelere yardım çabalarından dolayı teşekkür ederek bu girişim ve çabaların sürmesini istedi. Ayetullah Hamine'yi mesajında ülkenin birçok noktasında etkili olan yıkıcı sel olayı sonucu vatandaşların mal ve can kaybına uğrayıp duygusal zarar gördüklerini belirterek bu olay sonucu acı yaşayan tüm aziz vatandaşların acılarını derinden paylaştı.
İran Kızılay Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle hayatını kaybeden vatandaş sayısının 56'ya yükseldiğini duyurdu. İran Kızılay Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada sel felaketinde 28 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi. Velipur, Tahran eyaletine bağlı İmamzade Davud ve Zerrindeş Firuzkuh'da 32, ülkenin diğer bölgelerinde de toplam 24 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, sel felaketinde toplam can kaybının 56'ya ulaştığını belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Velipur, şu ana kadar selden etkilenen yaklaşık 3500 kişiye acil barınma hizmeti sağlandığını ve 1500 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün Tahran'ın Firuzkuh ilçesine bağlı selzede bölgelerine denetledi. Cumhurbaşkanı Reisi, selzede bölgelerine ziyaret ederken yaptığı açıklamada, ülkede 140 ilçe ve 550 köyün selden etkilendiğini işaretle çeşitli vilayetlerde 661 noktada sel felaketinin yaşandığını kaydetti. Reisi tüm yardım ekipleri Kızılay ve Gönüllü Halk Seferberliği Besiç Güçlerine teşekkür ederek tahribatın miktarı hakkında bilgi edindiğini ifade edip vatandaşlara sabırlı olmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Reis ayrıca ilgili organlar ve kurumlara zelzelelere gereken yardımlarda bulunması ve eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı İran'daki sel felaketi için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada İran'da yaşanan sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş İran halkına ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz ifadelerine yer verildi. İran'da etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son bilgilere göre en az 56 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayıp.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak komitesi üyeleriyle yaptığı görüşmede, İmam Hüseyin'in mazlumca şehadetinin İslam dininde iyiliği emretmenin ve kötülükten sakındırmanın büyük önemini gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasında Aşura kıyamının mesajlarından birinin İslam toplumunda iyiliği emretmek ve kötülükten kaçındırmayı yeniden canlandırmak olduğunu işaretle halkın bulunduğu sahada başarı elde edildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında Hazreti İmam Hüseyin'in büyük hareketi ve mazlumca şehadetinin İslam dininde iyiliği emretmenin kötülükten sakındırmanın büyük öneme haiz olduğunu gösterdiğini vurguladı. Reisi ülkede halk ve sivil toplum kuruluşlarının büyük kapasitesinin önemsemenin iyiliği emretmek, kötülükten kaçındırmak gibi önemli bir farizanın yeniden canlandırılması doğrultusunda olduğunu ifade etti.
Haber kaynakları İran muhliflerinin Rusya Deniz Kuvvetleri'nin Hazar Denizi'ndeki görkemli geçidine katılacağını bildirdi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Deniz Kuvvetleri ilk kez Rusya Deniz Kuvvetleri günü dolayısıyla Cuma günü Dağıstan'ın Kaspisk bölgesinde düzenlenecek özel deniz geçidine katılacak. Hazar Denizi'ndeki geçit törenine İran'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti Donanması da katılacak. Rusya Hazar Filo Grubu Komutan Yardımcısı, bu seneki önemli hususun İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti donanmasına ait muhriflerin katılması olacağını, uzun yılların ardından Deniz Kuvvetleri Günü olarak etkinliğinin bir parçası olarak bu ülkelerin gemilerinin geçit törenine ilk kez katılacağını belirtti.
İran İstihbarat Bakanlığı bir İsveç vatandaşının İran'da casusluk yapma suçlaması ile gözaltına alındığını duyurdu. İran İstihbarat Bakanlığı yayınladığı bildiride, bir İsveç vatandaşının İran'da casusluk suçlaması ile gözaltına alındığını duyurdu. İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Gözaltına alınan İsveç vatandaşı daha önce İran'ı yaptı, birçok ziyarette ülkede gözetim altında olan bir dizi Avrupalı ve Avrupalı olmayan şüpheli unsurla temaslarda bulunmuştu. Tutuklu birkaç ay önce başka bir Avrupalı casusun tutuklanmasının ardından casusun kimliğinin nasıl ortaya çıktığını öğrenmek için İran'a girmişti.
İran'ın Mısır'daki çıkarlarını koruma ofisinin yeni başkanı, İran ve Mısır ilişkilerinin uzlaşma ve işbirliği yolunda olduğunu belirtti. İran'ın Mısır'daki çıkarlarını koruma ofisi yeni başkanı Muhammed Hüseyin Sultanifer, bölge gelişmeleri ve yeni kutuplaşmaların Kahire ve Tahran'ın ilişkilerini ofisler düzeyinden istenen siyasi düzeni çıkarmayı gerektirdiğini söyledi. Yetkili İran Daily'de kaleme aldığı yazıda Cidde'deki son toplantının Amerika'nın Siyonist rejimin katılımıyla İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir nevi ittifak kurmaya çalıştığını, ancak Mısır dahil Arap ülkelerinin net şekilde buna karşı çıktığının, bu konunun bir kez daha Tahran'ın Kahire ile ilişkilerine hakim ilkelerin çizilenlerin ötesinde olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. Sultanifer ayrıca 3 milyonu aşkın nüfusa sahip Mısır'ın önemli bir pazar sağladığını ifade etti. İran'ın Mısır'daki çıkarlarını koruma ofisi başkanı, ikili ilişkilerin gelişmesi için siyasi iradenin her zamankinden daha fazla olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika İşleri Genel Müdürü, Amerika'nın Lübnan'a karşı müdahaleci eylemlerini eleştirdi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Lübnan'a yönelik olağanüstü hali uzatırken Hizbullah'a yönelik iddiaları yineledi. Lübnan Hizbullah'ın bölgedeki terörist gruplara karşı koymaktaki başarısının ardından Amerika ve Siyonistlerin bu hareket üzerindeki baskıyı yoğunlaştırma çabalarını artırdı. Amerika'nın Hizbullah'a karşı eylemleri, Hizbullah'ın Lübnan'da barış ve istikrarın korunmasında ve bölgedeki terörist ve aşırılık yanlısı gruplara karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını söyleyen uzmanlar ve siyasi analistler tarafından defalarca eleştirilmiştir. İran Dışişleri Bakanı Batasya ve Kuzey Afrika İşleri Genel Müdürü Muhammed Sadık Fazli Twitter hesabından yaptığı açıklamada Amerika, Siyonist apartheid rejimini destekleyip bölge ülkelerine müdahale ederek Lübnan'da dahil olmak üzere bu ülkedeki durumu daha da kötüleştirdiği ifadesini kullandı. Fazli ayrıca İran'ın zorbalığa karşı asil ve direnişli Lübnan milletinin yanında yer almaya devam edeceğini vurguladı.
İran Sağlık Bakanlığı koronavirüsten son 24 saatte 46 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4505 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.937'ye, vaka sayısı ise 7.381.299'a çıktı. COVID-19 hastalardan 1198'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7.079.239'a ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Bağdat'ta Mukteda Es-Sadr taraftarları Başbakan adayı Muhammed Şia, El-Sudani'yi protest etmek için sokaklara indi. Sağ taraftarları bugün yeniden yeşil bölgede parlamentoyu ikinci kez bastılar. Bağdat'ta Mukteda-i Sadr taraftarları Başbakan adayı Muhammed Şia'ya El-Sudani'yi protest etmek için de sokaklara indi. El-Cezire muhabiri Irak Sağlık Bakanlığı'na dayandırdı haberde. Yeşil bölgede çıkan çatışmalarda 60 kişinin yaralandığını duyurdu. Irak medyasına göre Bağdat'ta protestocular parlamento binasına ve yeşil bölgeye girdi. Sadr yanlıları 27 Temmuz'da Sudan'ı protesto etmek amacıyla yeşil bölgeye basarak meclis binasına girmişti.
Bu arada Irak Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı ve Başbakan El-Kazimi, güvenlik komutanlarıyla Yeşil Bölge'deki itiraz ve protesto eylemlerini incelemek için toplandı. Bugün Sadr taraftarları son 4 günde ikinci kez Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'nde yer alan parlamento binasına girdiler. Irak Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı ve Başbakan Mustafa El-Kazimi, bu eylemlerin ardından güvenlik komutanlarıyla olayları ele almak için toplandı. El-Kazimi bu görüşmede eylemcilerin korunması için talimat verdi. Irak Başbakanı ayrıca eylemcilerden barışçıl eylemlerine bağlı kalıp durumu kötüleştirmemelerini istedi.
Batı Şeria'da Filistinlerli ile Siyonistler arasında çatışma yaşandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Dün gece ve bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde direnişçi gençler tarafından işgal hedeflerine yönelik muhtelif eylemler gerçekleştirildi ve işgal güçleriyle farklı noktalarda çatışmalar meydana geldi. İşgal güçlerinin Cenin şehrinin batısındaki El Araka köyüne baskın düzenlemeleri üzerine Filistinli gençlerle aralarında çatışmalar meydana geldi. İşgal güçleri Filistinlilerin üzerine yoğun bir şekilde gaz bombaları attı. Onlar da taşlarla karşılık verdiler. Buradaki çatışmalarda bazı kişiler atılan gaz bombalarından zarar gördü. Cenin'in kuzeyindeki El Celemi askeri kontrol noktasına Filistinli gençler yerel yapım patlayıcı attılar. Aynı şekilde işgal güçlerinin Nablus'taki Gerizim Dağı'na kurdukları askeri kontrol noktasına da yerel yapım patlayıcı ile saldırı düzenlediler. İşgal güçleri dün gece Kudüs'ün banliyösünde yer alan Şafat mülteci kampı kontrol noktasını Kudüs yönüne giden araçlara kapatmıştı. İşgal güçleri Arrabe Yabet yolunda bir benzin istasyonunu ve bir süpermarketi basarak gözetleme kameralarına el koydular. Filistin Bilgi Merkezi tarafından hazırlanan aylık rapora göre Haziran 2022'de işgal güçleri tarafından 2510 ihlal gerçekleştirildi. Bu ihlallerin içerisinde 13 Filistinlinin şehit edilmesi de yer alıyor. İhlaller arasında evlerin içine baskın sayısı 204'ü bulurken yerleşim alanlarına baskın sayısı 483 oldu. Yolların ulaşıma veya belli bir bölgenin giriş çıkışa kapatılması tarzında ihlal sayısı 14 oldu. İşgal güçleri bu süre içinde 424 Filistinliyi gözaltına aldı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İstanbul Boğazı Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki Sparta isimli gemiye kılavuz kaptanımız ile Kurtarma 12 ve Namız Tur römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldığı ifadelerine yer verildi. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan ikinci açıklamada İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan ile Kurtarma 12 ve Nazım Tur römorkörleri refakatinde Sparta isimli geminin Türkiye'li demir sahasına emniyetle demirletildi, duyuruldu.
Türk İş'in Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı yeni asgari ücreti 1340 TL aştı. Temmuz'da yıllık mutfak enflasyonu ise %128,4 olarak kaydedildi. Türk İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Temmuz 2022 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 6840 lira oldu. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 22.280 lira olarak hesaplandı. Bekar ile çalışanın yaşama maliyeti aylık 8.930 lira olarak belirlendi.
Türk medyasında yer alan habere göre MİT, 2008 yılındaki Yüngüren saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nusret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdi, operasyonda etkisiz hale getirdi. İddiaya göre Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul'da 14 yıl önce 18 kişinin öldüğü, 154 kişinin de yaralandığı Güngören saldırısının faillerinden PKK mensubu Rüstem Kod adlı Nusret Tebiş'in Irak'tan Suriye'ye geçtiğini belirledi. Tebiş'in izni süren MİT Tebiş'i Suriye'de saklandığı ebe düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Tebiş hakkında 18 ağır müebbet ve 1258 yıl hapis cezası bulunuyordu. Firari sanık olarak aranan Rüstem Kod adlı Nusret Tebiş'in PKK'ya 1995'te Sirtin Baykan ilçesinden katıldı. Daha sonra da siyasi alana geçerek bir süre DEHAP'ın İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında PKK adına faaliyet yürüttüğü belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki yeni operasyonda 5 PKK mensubu etkisiz hale getirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde PKK mensubu 5 kişiyi etkisiz hale getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı Irak'ın kuzeyindeki operasyonu Bağdat yönetiminin tepkilerine rağmen devam etmekte. Son günlerde Irak yetkilileri Türk güçlerinin ülkenin kuzeyindeki bir tatil yerini bombaladığını bildirerek saldırılarda sivillerin öldüğü ve yaralandığını bildirmiş, ancak Ankara yönetimi bunu reddetmişti.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile sorunları gidermek istediklerini söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert eleştirdi. Amerikan CNN International haber kanalına röportaj veren Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ülkesinin enerji yatırımlarından Türkiye ile ilişkileri ve NATO'ya kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde ilişkilerin gergin seyrettiğini ifade eden Mitsotakis, NATO ve Avrupa'nın en son ihtiyacı olan şey Avrupa kıtasının güneydoğusunda da bir gerginlik olmasıdır, dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve Çin Cumhurbaşkanlarının ikili ilişkilerin gelişmesine vurgusuyla ilgili. İran İslam Cumhuriyeti ve Çin Cumhurbaşkanları dün telefon görüşmesinde uluslararası ve bölgesel gelişmeleri ele alarak ikili işbirliğinin daha da gelişmesine vurgu yaptılar. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bu telefon görüşmesinde Amerika'nın diğer ülkelerin iç işlerine karışmasını, bu ülkenin yıkıcı tek taraflı politikasının devamı olarak hali hazırda küresel barış ve istikrara bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek, ülkelerin toprak bütünlüğü ile milli egemenliğine saygının İran dış politikasının temel ilkeleri olduğunu ve bu çerçevede Birleşik Çin politikasına kesinlikle ve ilkeli bir şekilde destek verdiklerini kaydetti. Uluslararası gelişmeler ne olursa olsun Çin ile kapsamlı şekilde ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getiren reisi, egemenliğe sahip ülkelerin bağımsız ve ulusal çıkarlara dayalı işbirliğini bölgesel ve küresel düzeyde doğru yönetim modeli olduğunu ve yeni ortaya çıkan uluslararası düzende adalet ve insafın egemen olması gerektiğini altını çizmekle birlikte, Amerika'nın soğuk savaş modelini tekrar canlandırmaya çalışmasını, bu ülkenin çöküşe geçtiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de bu telefon görüşmesinde İran ile Çin'in uluslararası alandaki işbirliğine ve iki ülkenin bölgesel ve uluslararası alanda karşılıklı olarak birbirini desteklediğine dikkat çekti. Bölgede istikrarın korunması gerektiğini ve İran'ın bölgedeki yapıcı rolünün altını çizen Xi Jinping, Çin'in baskı ve tek taraflılık politikaya karşı olduğunu kaydetti.
İran ve Çin'in stratejik ilişkilerinin öneminden ve ülkesinin başta ticaret, ekonomi, altyapı ve enerji olmak üzere stratejik ve güvenlik işbirliğinin artması gerektiğinden bahseden Xi Jinping, 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşması bu doğrultuda büyük adımdır ve bu kapsamda İran'da özellikle ekonomik olmak üzere kapsamlı stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi için gerekli talimatı verdin diye ekledi. İran ile Çin ilişkileri son senelerde artan bir süreç izlemiştir. Çin ile İran, Amerika'nın sultancı politikalarına karşı koyma noktasında ortaya koydukları ortak tavır ve yaklaşım ve ikili ilişkilerde durum noktası sayılan 25 yıllık işbirliği belgesi, iki ülkenin münasebetlerinin uygun şekilde ilerlediğini gösteriyor. Bu bağlamda reisi ile Xi Jinping işbirliğine geliştirmesine temas edip, ikili ilişkilerde son bir senede yaşanan sıçrama ve ticaret hacminin artmasına dikkat çekerek, 25 yıllık kapsamlı işbirliği belgesinin hayata geçirmesinin hızlandırılması ve işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde mutabık kaldılar. İran ile Çin ikili ortaklıkta ve menfaatlere doğrultusunda ve bölgesel ve bölge dışı konulara ilişkin ortak görüş ve yaklaşımları ile münasebetlere geliştirmek için çeşitli nedenler ve zeminlere sahipler. Çin Cumhurbaşkanı'nın Ocak 2016'da Tahran'a yaptığı ziyareti sırasında kapsamlı stratejik ortaklık belgesinde yer alan 20 madde uyarınca, Tahran ile Pekin'in siyaset alanlarda ortak işbirliğinin geliştirmesi ve derinleştirmesi uygulanabilir, insani, kültürel, adli, askeri savunma amaçlı, bölgesel ve uluslararası işbirliğine ilişkin yol haritası belirlenmiştir. Bu belgenin birinci maddesinde tarafların uluslararası düzenin çok kutuplaşma süreci ve ekonominin küreselleşmesinin derinleştirdiği bir sırada İran ve Çin'in münasebetlerinin stratejik öneme sahip olduğu ve birbirinin önemli stratejik ortak görüp dış politikada ikili ilişkilerin gelişmesine öncelik verdikleri vurgulanmakta. Girilen aşamada Amerika'nın Çin'e baskısının arttığı ve Washington'un Batı Asya'da izlediği müdahaleci politikası, diğer yandan İran ve Çin'in ikili bölgesel ve uluslararası ilişkilerin daha da gelişmesi, iki ülke yetkilileri arasında istişareler ve görüşmelerin artmasına gerektiği kılmıştır. Kuşkusuz İran ve Çin Cumhurbaşkanlarının telefon görüşmesi bu bağlamda atılmış bir adım sayılıyor.
Dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın kışkırtıcı girişimlerine karşı Rusya'dan Çin'e destekle ilgili. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü kuvvetle desteklediğini belirterek, hiçbir ülkenin Tayvan meselesini zan altında bırakma veya kışkırtıcı girişimde bulunma hakkına sahip olmadığını vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün Moskova'nın Tayvan konusunda Birleşik Çin'i desteklediğini belirterek, Moskova'nın Tayvan konusunda durumun kötüleşmesi için herhangi bir kışkırtıcı eylemin yapılmamasını temenni ettiğini ifade etti. Lavrov, Rusya'nın Çin'in birleşik kalmasına ilişkin tutumunda hiçbir değişiklik olmadığına temasla Amerika'nın söylemiyle eyleminin farklı olduğunu kaydetti. Bu açıklamalar Rusya ile Çin'in yakın ilişkilerini ortaya koymakta. Buna ilaveten Rusya ile Çin'in Amerika'nın kışkırtıcı eylemine karşı koymak için ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Moskova ve Pekin'in ilişkileri Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri daha da pekişmiş ve Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunu eleştirmekten kaçınmıştır. Pekin ayrıca Amerika ve NATO'yu Moskova'ya karşı kışkırtıcı girişimleri ve yaptırımları, ayrıca Ukrayna'yı NATO'ya alma çabalarını kınamıştır. Öte yandan Moskova'nın Çin'i Amerika'nın kışkırtıcı girişimleri karşısında tam olarak desteklemesi, iki ülkenin Amerika'nın liderliğindeki Batı'nın gerek Tayvan gerekse Ukrayna konusundaki sultacı ve müdahaleci girişimlerine karşı koyma noktasındaki ortak tutum ve menfaatlerini gösteriyor. Aslında Moskova ve Pekin mevcut durumda Amerika'nın Tayvan ve Ukrayna'ya yönelik kışkırtıcı ve agresif girişimleriyle karşı karşıya kalmaktalar.
Amerika, Rusya'ya karşı Kiev yönetimine hiç görünmemiş şekilde silah yardımında bulunup Ukrayna'da yıkıcı savaşın sürmesine yol açmakta. Biden yönetimi bu tür girişimlerden Rusya'ya özellikle askeri gücünü zayıflatmakta olup bunun için de Moskova'ya karşı en ağır yaptırımları uygulamaktalar. Bu girişimler Washington'un Rusya'nın uluslararası bir güçten bölgesel bir güce dönüşürüp konumunu zayıflatmak, uluslararası konulardaki rolü hafifletmek içindir. Çin ile ilgili olarak Amerika, Tayvan konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin gündeme getirilmesi, çeşitli Amerikan silahlarının bu ülkeye satılması, Amerikan savaş gemisinin Tayvan'a sevk edilmesi gibi kışkırtıcı eylemleriyle Çin'in Tayvan üzerindeki egemenliği ile ilgili eskiye dayanan iddialarına meydan okuyarak Birleşik Çin politikasını sorgulamaktadır. Bu durum, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping başta olmak üzere üst düzey Çinli yetkililerin uyarısı ve tepkilerine de yol açmıştır. Xi Jinping son sıralarda Amerikan Başkanı Biden ile telefonda yaptığı görüşmede polisin Tayvan'ı ziyarette bulunmasının ateş ile oynamak olduğunu belirtti. Pekin'in Washington'un sık sık uyarmasına rağmen ancak Biden yönetimi izlediği politikaları ve eylemleriyle Çin'in iç işlerine daha fazla karışma ve bu ülkeyi Indo-Pasifik bölgesinde çeşitli ittifaklar kurmakta, kuşatma ve kontrol altına alma peşinde olduğunu da göstermekte. Bu mesele Rusya ile Çin'in Amerika'nın girişimlerine ortak şekilde karşı koymak gibi askeri ilişkilerin gelişmesine ve Pekin'in Washington'un kışkırtıcı eylemlerine kararlı şekilde tepki göstermesine yol açacaktır. Bundan önce de Rusya ve Çin, Asya, Pasifik bölgesinde ortak tatbikatlar ve devriyelerde Amerika ve müttefiklerinin hasmani girişimlerine karşı olduklarına vurgu yapmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Rusya'da Yahudi ajansının kapatılması başta olmak üzere Ukrayna Savaşı ile ilgili Tel Aviv'in girişimleri konusunda Rusya ile İsrail arasında artan gerginliklere rağmen Siyonist İsrail rejimi kendi yardımlarını Ukrayna'ya arttırmıştır son dönemde. Siyonist rejim Başbakanı Yair Lapid'in Rusya topraklarında Yahudi ajansının kapatılmasına misilleme sözü verirken bu rejimin Ukrayna Büyükelçisi Michel Bratsky işgal edilmiş Filistin topraklarından Ukrayna'ya doğru gıda yardımların gönderilmesini duyurdu değerli dinleyicilerimiz. Şimdi bu İsrail Yahudi Ajansı'nın Rusya'da kapatılması kim uzmanlara göre jeopolitik bir değişikliğe işaret eder. Biz de bugün sohbetimizde Rusya'nın bu kararını ve özellikle Ukrayna Savaşı ile ilgili nasıl bir aşamaya neden olacaktır? Böylesi sorular var gündemde. Bunları cevaplamaya çalışacağız. Sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamız bizimle birlikte. Ali hocam hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk, saygılar sunuyorum, eyvallah.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Rusya ile İsrail arasında son dönem yaşanan gerginlikleri ve özellikle Ukrayna üzerinden yaşanan söz düellolarını muhakkak siz de duydunuz. Rusya'nın bir Yahudi ajansının Rusya topraklarında faaliyetlerine son vermesi ve kapatması İsrail rejiminin tepkilerine neden oldu. Buna misilleme sözü verdiler Rusya'nın bu kararına. Ve şimdi acaba Rusya diğer Yahudi ajanslarını da kapatabilir mi kendi ülkesinde? Yani bu da daha sonra İsrail ile nasıl bir gerginliğe yol açar gibi sorular var. Siz bu kararını nasıl değerlendirirsiniz Rusya'nın efendim?
Şimdi şöyle, tabii biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde yani dostluklardan ziyade bir takım çıkarlar, ulusal çıkar dediğimiz yani bakılması gereken devletlerin hep olarak dikkat ettikleri ve yer yerde tabii sanki öyle çok tersmiş gibi görünen kararlar da gözükebilir ama her ülke kendi ulusal çıkarı çerçevesinde zaman zaman böyle değişik giriş, hareketlerde bulunabilir. Tabii bu Rusya'daki bu mesele sadece çok geniş bir konu. İşin içerisinde petrol meselesi var, efendim Rusya-Ukrayna meselesi var. Bütün bunları beraber değerlendirdiğimiz zaman çok geniş bir jeopolitik şey var, değişim söz konusu bölgede, dünyada. İşte bu görüyorsunuz tahıl krizi meselesi, ondan sonra bütün bu çerçevede baktığınız zaman özellikle bu NATO üyelikleri, Finlandiya'nın, İsveç'in, yani bütün bu büyük fotoğrafı görmek gerekiyor. Büyük fotoğrafa baktığınız zaman da Rusya tabii kendisinin bu anlamda sıkıştırıldığını
bu anlamda bir şekilde alanının daralmakta olduğunu gördüğü için de böyle bir takım siyasi girişimlerde bulunuyor. Yani her ülkenin kendi aslında şeyi bu, yani kendi hakkıdır. Kimse kararı doğru bulmayabilirsiniz, bir başkası bulmayabilir ama neticede bir ülke kendi ulusal çıkarlarına aykırı gördüğü bir takım yayın organlarını diyelim, ajansları da sınırlandırabilir. Bu zaman zaman her ülkeyle ilgili de bu tür şeyleri görüyoruz. Ama peki, ben şahsen, yani benim şahsi düşüncem, ama prensip olarak baktığımız zaman aslında medyanın yani bütün ülkelerde, karşıt ülkeler dahil olmak üzere yani ulusal çıkarlara, mahrem noktalara, uluslararası mahrem noktalara girmediği sürece özgürce fikirlerini ifade etmesi taraftarıyım. Ama tabii biliyorsunuz bütün dünyada ülkeler ulusal çıkarlarını tehdit olarak gördükleri durumlarda da bu tür şeyler yapıyor. Yani bu Rusya'nın bu şeyini normal karşılamak gerekiyor. Çünkü Rusya'nın çıkarı bu yönde.
Evet.
Rusya'nın çıkarları bağlamında bu hareket kendisi açısından tabii ki doğrudur. Yani ama bütün ajansları, bütün diğer şeyleri de kapatır mı derseniz, o biraz bence yani doğru da olmaz. Ama burada yeterli bir mesaj veriliyor zaten. Yani hepsini kapatmak da bence gerekmiyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi Ali Hocam, yani bu gelişmeyi salt Ukrayna değil, efendim mesela Suriye ve İran ekseninde de değerlendirmek gerektiğine inanıyor musunuz siz de?
Ya tabii ki, ben şimdi onu söylemedim ama çok kapsamlı tabii. Gelişmeler, çok değişik şeyler var.
Evet.
Suriye meselesi şu anda her ne kadar böyle bir şey gözüküyorsa da, sanki bir pek gündeme gelmiyor gibi daha geri planda gözüküyorsa da, Suriye meselesi henüz bir neticeye varmış değil. Onun üzerinde de pek çok mücadeleler yürüyor. Şimdi bakınız, Suriye topraklarının hala bir bölümü İsrail'in işgali altında. Keşke Rusya ve diğer dünya ülkeleri uluslararası hukuka uygun hareket edip burada deseler ki evet, Suriye'nin egemenliğine aykırı, ey İsrail senin yaptığın doğru değil. Ama dikkat edin, uzun zamandır, yani 10 yıllardır İsrail'in Orta Doğu'daki bir takım oradaki insanların, orada yaşayan Müslümanların hükümranlık aklarına aykırı davranışları hep şey yapılıyor, hoş görülmüş. Hiçbir şekilde gerekli tepki gösterilmemiş. Amerika zaten İsrail'in ana destekçisi, ama diğer ülkeler de yeterince uluslararası alandaki İsrail'in gösterdiği hak ihlallerine yeterince cevap veriyor mu dersiniz? Vermiyor yani. Ha, Rusya'nın bu şu anda bu şeyi bir tavır almak mıdır? Evet, almaktır, ama bunu acaba böyle bunun devamı gelecek mi? Ne olacak, ne kalacak? Onu da bekleyip göreceğiz yani.
Evet. Şimdi İsrail tarafından, özellikle İsrail rejimi başbakanı tarafından bir heyetin Rusya'ya gitmesi ve bu konu hakkında istişarelerde bulunmaları bekleniyordu. Şimdi daha önce Yair Lapid, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Rusya'ya karşı misillemede bulunacağı sözünü verdi. Sizce İsrail ile Rusya arasında böyle bir şey gerçekleşebilir mi? Yani İsrail o kadar Rusya karşısında direnebilir mi bu konu hakkında?
Yani İsrail, yani şöyle söyleyeyim, yani İsrail kendisi değil ama belki başka ülkeler üzerinden Rusya'ya karşı, işte medya üzerinden bir takım propaganda, anti propaganda yürütebilir. Belki Ukrayna meselesinde de Rusya'yı daha fazla sıkıştıracak yöntemlere başvurulabilir. Ama onun dışında Rusya'yı nasıl fazla da bence rahatsız edebileceğini düşünmüyorum ama. Ama dediğim gibi özellikle ABD üzerinden ve diğer İsrail'le ilgili, İsrail'e hiçbir şey söyleyemeyecek. Daha önce İsrail Yahudi meselesinde çok diyelim sorunlu olan ülkeleri kendi yanında yer almaya zorlayabilir. Yani
tabii ki şey yapabilir. Ama Rusya'nın ben bundan çok fazla etkileneceğini zannetmiyorum. Bir şekilde bir yani yumuşamaya gidilebilir. Taraflar yani İsrail'in yani bunu daha fazla tırmandırabileceğini ben düşünmüyorum.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
Çok sağ olun efendim. Siz de efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamızla konuştuk. Rusya ile İsrail rejimi arasında artan gerginlikler ve özellikle Rusya'nın bir Siyonist Ajansı'nın kapatılmasına karar vermesi konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini paylaştık bugün sohbetimizde. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İran ve Çin'in stratejik ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yapması, İslami İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin Siyonist İsrail rejiminin ileri nükleer programının uluslararası güvenliğe karşı ciddi tehdit olduğunu vurgulaması gibi haberler göze çarparken Risalet gazetesinde Amerika'nın İran karşıtı planının suya düşmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerikan hükümetin üst düzey bir yetkilisi medyanın ve Amerikalı yetkililerin Batı Asya bölgesinde İran karşıtı planla ilgili propagandasının ardından Batı Asya bölgesinde entegre bir hava ve füze savunma sisteminin oluşturulması için hala bir çerçeve bulunmadığını duyurdu. Amerikan Başkanı Joe Biden bu ayın başlarında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette ve İsrail ziyaretinin sona ermesinin ardından 9 Arap ülkesinin başkanlarıyla yaptığı görüşmede bu konuyu gündeme getirdi. Ancak bu konu Arap ülkelerinin net desteğiyle karşılanmadı. İsmi açıklanmayan üst düzey bir Amerikan hükümet yetkilisi yaptığı açıklamada Washington'un güvenlik konusunda bölgesel çok taraflı bir yaklaşım için zemin oluştuğuna inandığını iddia ederek Batı Asya'da entegre bir hava ve füze savunma sistemi için hala bir çerçeve bulunmadığını söyledi. Söz konusu Amerikalı yetkili şunları kaydetti. Bu konu şu anda bir fikir. Bunun için bir çerçeve tanımlanmadı. Ancak Batı Asya bölgesinde entegre hava ve füze savunması sorununu gündeme getirmek Amerikan Başkanı için önemliydi.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere baskın düzenlemesi, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen ateşkesini ihlal etmeyi sürdürmesi gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen'in Sokotra bölgesindeki yerel kaynaklar Sokotra'nın güneyindeki Nujid bölgesinde bir askeri havalanı pistinin geliştirmesiyle eş zamanlı olarak bu bölgeye yeni bir Birleşik Arap Emirlikleri askeri teçhizat sevkiyatının geldiğini açıkladı. El Haber El Yemeni haber sitesinin açıklamalarına göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Halife Teşkilatı'na bağlı aralarında İsraillerin de bulunduğu yabancı pilot ve mühendisler keşif ve saldırı helikopterleri için bir pist kurmak üzere Yemen'deki Sokotra Adası'na geldi. Siyonist rejim Savaş Bakanı Benny Gantz 20 Haziran'da yaptığı açıklamada bu rejimin Batı Asya Hava Savunma Koalisyonu adı verilen bölgesel bir hava savunması oluşturacağı iddiasında bulunmuştu. Aynı zamanda Batı medyası da bu sistemlerin kurulmasının gündemde olduğu alanlardan biri de Yemen'in Sokotra Adası'dır açıklamasında bulunmuştu.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Savunma Bakanı bu eyleme tepki olarak işgalci koalisyon ülkelerinin resmi anlaşmaları ve komploları hakkında açıklamalarda bulunarak işgalci koalisyonun Yemen'i Siyonist rejime ve onu destekleyen batılı ülkelere teslim etme niyetinde olduğunu belirtti.
Hemşehri gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistinli Esirler ve Özgürleştirilenler İşleri Heyeti kanser hastası esir Nasır Ebu Hamid'in sağlığının her geçen gün daha da kötüleştiğini ve son dönemde tehlikeli bir sürece girdiğini dile getirdi. Heyet, kanser hastası esirin çok şiddetli ağrılar çektiğini, dengesizlik yaşadığını, yürümekte ve nefes almakta zorluk çektiğini, o yüzden tekerlekli sandalye ile dolaşmak ve oksijen tüpünü sürekli yanında bulundurmak zorunda olduğunu dile getirdi. Heyet, çektiği ağrılar ve hastalığının kritik bir döneme gelmiş olması sebebiyle işgal rejiminin onu serbest bırakması için uluslararası sivil toplum kurumlarından ve insan hakları kuruluşlarından müdahalede bulunmalarını istedi. Ramallah'ın El-Emare mülteci kamp ahalisinden olan 49 yaşındaki Nasır Ebu Hamid 2002 yılından bu yana esaret hayatı yaşıyor. İşgal yargısı onu 7 kez müebbet hapse ek olarak 50 yıl hapis cezasına mahkum etmiş durumda. Aynı zamanda işgal rejiminin tümünü ömür boyu hapis cezasına mahkum ettiği 5 kardeşten biri.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura'nın ebedileşme sırrı.
Muhterem dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla Aşura kıyamının tarih boyunca ebedileşmesinin sebeplerini ele aldığımız sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Aşura kıyamının ebedileşme sırrı hakkında kısa bir yorum yaptık. Ve Hüseyin-i Hamaset'in ebedileşme sırlarından biri Emevi hanedanının ciddi tehditlerine maruz kalan İslam'ı korumak olduğunu beyan ettik.
Kur'an-ı Kerim İslam'ı anlatırken Ali İmran suresinin 19. ayetinde şöyle buyurmakta. Allah nezdinde hak din İslam'dır. Yüce Allah bu dini iç ve dış düşmanların tüm komploları ve sinsi çabalarına rağmen bekasını ve kalıcılığını güvence altına alarak şöyle buyurmakta. Onlar ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.
Dolayısıyla Hüseyin bin Ali aleyhisselamın amacı ve İslam dini koruma çabası ilahi irade ve takdirin doğrultusundaydı. Buna göre de ebedileşti. Nitekim Emevilerin iktidar düşkünü bencil elebaşları kamuoyuna İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamı ve Yezid'le savaşının amacı Emevileri devirerek iktidarın başına geçmek olduğunu telkin etmeye kalkışınca o hasret açıkça şöyle ilan etti. Ey Yüce Rabbim! Kuşkusuz sen bilirsin, bizim kıyamımızın amacı siyasi iktidarı ele geçirmek, mal ve servet ve maddiyat gibi şeyler olmadığını. Bizim esas amacımız senin dinini ihya etmek ve fesadın kökünü kurutmak ve senin topraklarında ıslah yapmak olduğunu bilirsin. Biz zulme uğrayan kullarını kurtarmak ve onların çiğnenen haklarını savunmak ve onlara iade etmek, ayrıca senin kulların için vacip kıldığın ahkama ve sünnetlerine uymak istiyoruz.
Bu sözlerin tümünde ilahi saikler her açıdan ve her aranda açıkça göze çarpıyor ki bu da Aşura kıyamını ebedileştiren sırlardan biridir. Nitekim hangi amel veya hangi söz ilahi rengi ve kokusu olursa ebedileşir. Kur'an-ı Kerim Rahman suresinin 26 ve 27. ayetlerinde bu inkar edilemez gerçeği ve ufkunu şöyle çizerek beyan ediyor. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak.
Hidayet meşalesini daima parlamasını sağlayan ilahi irade ve takdirden başka halk kitleleri, özellikle ulema ve dini aydınlar da sorumluluk taşımalı ve düşmanla savaş meydanına katılarak hakiki önderlere destek vermeleri ve birlik içinde küfür ordusu ile çarpışmalıdır. İşte bu anlayıştan hareketle şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam, çağdaşı olan alimlere hitaben şöyle buyurdu. Eğer siz bize yardım etmez ve hakkı gözeterek bizimle tek yürek olmazsanız, zalimler size karşı daha da güç kazanır ve peygamberimizin parlayan güneşini söndürmek için daha da aktifleşir.
İmam Hüseyin aleyhisselam beyanatının devamında bir kez daha Allah'ı ehsan almaya vurgu yaparak şöyle buyuruyor. Eğer bize yardım etmezseniz, Allah bize yeter ve biz ona dayanır ve tevekkül eder ve ona doğru gideriz. Zira kaderimiz onun güçlü ellerindedir ve hepimiz ona döneceğiz.
Yüce Allah'a inanç ilkesini ifade eden bu sözlerden başka, Hüseyin bin Ali aleyhisselamın gerçekleştirdiği kıyamın her aşamasında bu ilkenin izlerine rastlamak mümkün. Medine valisi Velid'le görüştükten sonra hükümet konağından ayrılan İmam Hüseyin aleyhisselam, İslam peygamberinin mezarını ziyaret ederek Yüce Allah katına dua etti. Ey Yüce Rabbim! Senden senin rızana ve peygamberinin hoşnutluğuna vesile olacak bir yol göster.
Tahran Radyosu.
Öz Muhammed'i İslam irfanının hakiki saikleri, seyir ve sülükün en yüksek derecelerinden biri ilahi rıza makamına ulaşmaktan ibaret olduğuna inanır. Zira bu derecede insan kendini tüm varlığıyla Yüce Allah'a emanet eder ve sonuçta Allah Teala'nın onun için belirlediği tüm hadiselere karşı İmam Hüseyin aleyhisselam gibi hakiki rızasını beyan eder. İmam Hüseyin aleyhisselam Mekke'de bir hutbede öngördüğü tüm acı gelişmeleri ve başına gelecekleri beyan ettikten sonra şöyle buyurdu. Yüce Allah'ın razı olduğu her şeye biz de razıyız ve onun belirlediği hadiselere ve imtihanlara sabırlı oluruz. Vallahi bize sabredenlerin mükafatını verecektir.
Şehitlerin Efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam daha sonra da sözünü ettiği rızanın kalbinin ta derinlerinden yükseldiğini göstermek için tüm tavsiyelere ve Kerbela'ya gitmesine karşı çıkanların muhalefetine rağmen şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bilin ki kim bizim ilahi yolumuz uğruna kalbinin kanından vazgeçer ve onun yolunda şehit olup hakka kavuşmak istiyorsa hareket etmek üzere hazırlansın. Zira ben eğer Allah irade buyurursa yarın yola çıkıyorum.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Allah ekseninde hareket etmesini yansıtan bir başka nokta, Mekke valisi Ömer bin Said'in Hazreti Zeynep'in eşi Abdal bin Cafer aracılığı ile kendisine verilen mektubuna verdiği cevaptır. İmam bu mektuba şöyle cevap verdi. Kim Allah'ın ve peygamberinin davetine uyar ve salih amelde bulunur ve hakkın emirlerine teslim olursa hiç kuşkusuz Allah'a ve peygamberine karşı çıkmaz. Ancak bana getirdiğiniz şu aman mektubuna gelince bilin ki en iyi aman Yüce Allah'ın verdiği amandır. Kim din ve Allah'tan korku alanında yer almazsa ahirette de amanda olmayacaktır. Yüce Allah'tan bize bu dünyada ondan korkmayı nasip etmesini ve böylece ahirette de aman vermesinden yararlanmayı niyaz ediyoruz.
İmam Hüseyin aleyhisselam hiçbir insani ve ilahi haddi tanımayan ve tevhide aykırı hareket eden düşmanın aman mektubuna gönül bağlamadığını pratikte de göstermek için Emevi uşakları Mekke'de ilahi güvenli haremde kendisine suikast düzenlemek ve Kabe'nin hürmetini çiğnemek istediklerini öğrenince de şöyle buyurdu. Allah'a and olsun, eğer Mekke'den bir adım uzakta öldürülürsem, benim için bu kutsal mekanda kanımın akıtılmasından daha iyidir. Ve eğer Mekke'den iki adım daha uzakta öldürülürsem, buraya yakın bir yerde kanımı akıtmalarından daha iyidir.
Bundan başka güya İmam Hüseyin aleyhisselam Yezid ve uşaklarının mahiyetini bildiğinden bu zümrenin sonunda Kabe'nin hürmetini çiğneyeceklerini tahmin ediyordu. Nitekim imamın geleceğe yönelik öngörüsü Kamer'i 64 yılında gerçekleşti ve Yezid iktidarının 3. yılında Mekke'ye çıkarma yaptı. Yezid ordusu Mekke'li Müslümanların kısa süren direnişini kırdıktan sonra Kabe'yi yakarak hürmetini çiğnedi.
Evet, İslam hanedanının hakkına aykırı olarak ilahi dini ve ahkamını yok etmek isteyen, bu yüzden iktidarın ve saltanatın başına geçen Emevilerden farklı olarak nübüvvet ve imamet odağında yetişen, İmam Hüseyin aleyhisselam, Emevilerin bu şom hedeflerinden derin kaygı duyuyor ve tüm tepkilerinde ve muhalefetlerinde maşlattığı kıyamın her açıdan ilahi bir kıyam olduğunu göstermeye çalışıyor ve insanları ve ulemayı Allah'ın rızasını kazanacak şekilde sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda uyarıyor. Ve bencillikten ve Kur'an-ı Kerim, İslam, nübüvvet, hanedanı ve Müslümanları yok etmekten başka hiçbir amacı olmayan zalim hükümdarların açık gizli sapkınlıklarına itiraz etmelerini ve sessiz kalmaları ve duyarsız davranmaları ile bu zümrenin İslam karşıtı hedeflerinin gerçekleşmesine zemin hazırlamamalarını istiyordu.
İmam Hüseyin aleyhisselam bu durumda şöyle haykırıyordu: "Ey insanlar, bilin ki onlar, yani Yezid ve uşakları, şeytana uymayı vacip bilmiş ve Allah'a itaat etmeyi bırakmış ve fesadı yaygınlaştırarak ilahi ahkamı rafa kaldırmış ve Beytülmal'ı talan ederek kendi tekellerine almış ve Allah'ın haramını helal ve helalini haram yapmıştır. Ve ben bu şartları önlemek ve değiştirmek için en şayeste kişiyim."
Şehitlerin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın %100 ilahi saiklerle başlattığı kıyam ve mücadelede en büyük dayanığı o Hazreti her zaman ilham kaynağı olan Yüce Allah ile daimi irtibatı ve savaş meydanlarının tüm engebeli süreçlerinde ona eşlik eden salih insanlardı. İmam Hüseyin aleyhisselam Aşura gününe bağlanan gecede düşmanların saldırı ve savaş niyetini hissettiğinde Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas aleyhisselamı düşmandan o gece onlara mühlet vermesini istemekle görevlendirerek şöyle buyurdu: "Biz Rabbimiz için namaz kılmak, onun katına dua etmek ve mağfiret talep etmek istiyoruz. Rabbim bilir, ben namazı, Kur'an-ı Kerim tilavetini, bol bol dua etmeyi ve istiğfarda bulunmayı çok severim."
Ve bu güvenli ilahi sığınakta İmam Hüseyin aleyhisselamın ve vefakar arkadaşları kendilerini öylesine Yüce Allah'a ibadet ve münacata kaptırmıştı ki arifane fısıltıları adeta bal arılarının vızlaması gibi duyuruyor ve öylesine huzur içindeydiler ki güya hiçbiri yarın Aşura gününde asla eşit olmayan bir savaşta çarpışıp şehit olmaktan en ufak kaygı duymuyordu. Nitekim bu emsalsiz ruh hali ve eşsiz manevi duruş yüzündendi ki, düşmanın düşmanlığının duruk noktasında ve Aşura'nın öğle saatlerinde Ebu Samame, Saidi, İmam Hüseyin aleyhisselama öğle namazı vakti olduğunu hatırlatınca, İmam ona şöyle buyurdu: "Bize namaz vaktini hatırlattın. Rabbim seni Allah'ı yad eden namaz kılanlarla mahşur eylesin."
Yine böyle bir hengamede ve düşman okları gök taşları gibi İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarının üzerine yağdığı bir sırada o hazret ve arkadaşları baştan başa maneviyat olan muhteşem bir cemaat namazı kılmaya başladılar. Ve bu namaz o hazretin seyrek sayıda arkadaşından birkaçının şehadetiyle son buldu. Ve Aşura kıyamının ebedileşen tarih sayfalarına altın bir sayfa daha eklendi.
Muhterem dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla Aşura kıyamının tarih boyunca ebedileşmesinin sebeplerini ele aldığımız sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Dakka'da D8 ülkeleri zirvesinin düzenlenmesi
ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bağlantısızlar ülkelerinin gençlik yapılanmalarının toplantıları
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Sekiz Müslüman ülkeden oluşan D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın bir başka zirvesi Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bangladeş'te düzenlenen D8 zirvesine sanal olarak katılarak yakında Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret anlaşmasını imzalayacağız dedi.
20. dönem D8 zirvesinde konuşan İran Dışişleri Bakanı, ekonomik yakınlaşma ve ticari ilişkiler alanında serbest ticaret temellerini oluşturmaktayız. Yakında Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret bölgesi anlaşmasını nihayetleştireceğiz dedi. Emir Abdullahyan konuşmasının devamında ekonomik diplomasi, komşu ve Müslüman ülkelerle ilişkileri derinleştirmek İran İslam Cumhuriyeti'nin önceliklerindendir ve bu örgüt İran için büyük önem taşıyor. Biz her daim gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişmeye, halkın rahatlığına ve refahına, milli değerler ve kültürlerinin korunmasına ve küresel sistemde uygun bir konum elde etmeye yardımcı olan küresel bir ekonomik düzen oluşturma yönündeki kolektif çabalarını destekledik dedi.
Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan sözlerine şöyle sürdürdü. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti D8 dahil küresel ve bölgesel ekonomik gruplarda yer almaktadır. Ekonomik birlik ve ticari ilişkiler alanında serbest ticaret temelleri oluşturmak istiyoruz. Yakında Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret anlaşmasını nihayetleştireceğiz. Emir Abdullahyan bu teşkilatın kapasiteleriyle ilgili olarak D8 teşkilatı coğrafi olarak dağınık olsa da birçok insani doğal enerji kaynağı, tamamlayıcı, ekonomi ve özel sektör gibi özellikleri ve kapasitelere sahiptir. Tabii koronavirüs krizi ülkelerin hesaplarını ve ekonomi ve gelişimsel planlarını karıştırdı ve uluslararası toplumu kararsız kıldı. Ancak D8 ülkelerinin milli siyasetleri ve yönelişlerine ilaveten koronavirüs sonrası kolektif güvenlik seçeneklerine yönelmesi gerektiğine inanıyoruz dedi.
Tahran Radyosu.
Çeyrek asırdan fazla bir süre geçmesine rağmen D8 teşkilatı hala üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek gibi hedeflere sahiptir. D8 teşkilatının üyelerinin olağanüstü kapasite ve yeteneklere sahip olduğu inkar edilemez. Ancak mevcut durumda bu kapasitelerin önemli bir kısmı gerektiği gibi kullanılmamaktadır. Dünya petrol rezervlerinin %15'i ve dünya doğal gaz rezervlerinin %23'ü bu teşkilat üyelerinin elinde bulunmaktadır.
Aynı zamanda bu teşkilatın 8 üye ülkesinin toplam nüfusu yaklaşık 1 milyar kişidir ve bu ülkelerin ekonomilerinin toplam finansal hacminin yaklaşık 4.000 milyar dolar olmasına rağmen aralarındaki ticaret miktarı grup içindeki üyeler arasındaki ticaret hacmi 110 milyar dolardır ki bu çok düşük bir rakam sayılır. D8 ülkeleri teşkilat içi ticaretlerini çok önemli ölçüde artırmalı.
Bu bağlamda pek çok uzman, üyeler arasında İslam dininin rolünün güçlendirilmesinin, üye ülkelerin ekonomik hedeflerine ulaşmak için birbirlerinin geniş imkanlarını kullanarak işbirliği yapmaları gerektiğini söylüyor. Bu bağlamda ekonomik alanlarda işbirliği ve birliktelik, siyasi ve kültürel, bölgesel ve küresel düzeyde işbirliği ve ortak ekonomik çıkarların benimsenmesi, endüstriyel ve teknolojik konularda işbirliği ve koordinasyon, üye ülkelerin deneyimlerini kullanarak tehdit ve zorluklarla başa çıkmak ve sosyal ve ekonomik darboğazları beraber aşmak mevcut süreçte çıkış stratejilerden biridir.
Bu uzmanlara göre İran ve Türkiye bu değerli organizasyonun oluşumunda başı çeken ülkeler olarak küreselleşme sürecinde D8 üyesi ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmeye ve derinleştirmeye önem vermiş, uluslararası arenada başarıya ulaşmak ve küresel düzeyde etkin ve dinamik bir uluslararası örgüt olarak sunulmak için bu örgütün yükselişi için daha büyük bir koordinasyon sağlamalıdır.
Bağlantısızlar Hareketi üyesi 60'tan fazla ülkenin gençlik örgütlerinin ve yapılanmalarının temsilcileri, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkentinde bu örgütün toplantısının yeni dönemini başlattı. Halen yapılmakta olan bu 5 günlük toplantıda, örgüte üye ülkelerin temsilcileri, hükümetlerinin ve milletlerinin bu uluslararası örgütün amaç ve politikalarına ulaşmasına yardımcı olmaya çalışıyorlar.
Birçok sömürge karşıtı teşkilat ve örgütte olduğu gibi İran'da Bağlantısızlar Hareketi'nin tüm unsurlarında her zaman aktif ve yapıcı bir rol oynamıştır. Bakü toplantısının açılış töreninde İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağlantısızlar Hareketi Gençlik Ağ temsilcisi Bayan Ağ Muhammed'i bu bağlamda şunları kaydetti. Bağlantısızlar Hareketi İran İslam Cumhuriyeti'nin toplantılarına her zaman aktif olarak katıldığı kuruluşlardan biridir.
Bağlantısızlar Hareketi bu uluslararası örgütün üye ülkelerini ekonomik kalkınmaya götürmek ve bazı egemen hükümetlerin tek taraflılığına karşı koymak için dünyada gelişmekte olan ülkelerin en önemli sembolü ve örgütü olarak kabul edilmelidir. 4 yıldan kısa bir süre önce faaliyete geçen bu yeni kurulan örgüt, üye başkanları toplantısında her zaman gençlerin istihdamı, işsizliğin ortadan kaldırılması, çocuk işçiliğinin yasaklanması ve gelişmekte olan ülkelerin önemli kesimlerinin geçim sorunlarının sona erdirilmesi konularına vurgu yaptı. 2019 yılında Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi, Bağlantısızlar Hareketi'nin bir gençlik ağı kurma fikrini ilk kez önerdi ve üye ülke başkanları bunu kurmayı kabul etti.
Bağlantısızlar Hareketi'nin gençlik ağ kuruluşundan bu yana sanal olarak farklı toplantılar gerçekleştirdi. Ama bu organizasyonun Bakü'de yapılacak ilk yüz yüze ve fiziki toplantısı oluyor. Aslında uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesi ve yeni zorlukların teşhis edilmesi, çok taraflılığın güçlendirilmesi amacıyla bu örgüte üye ülke temsilcilerinin Bakü'deki ilk yüz yüze görüşmesi özellikle sultancık güçlerin tek taraflı eylemlerine karşı koymak içindir.
Bu bağlamda Bağlantılar Hareketi Gençlik Ağı'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'nde şu anki başkanı ve Bakü toplantısında gençlik konularında uzman ve bilirkişi olan Orduhan Kahramanzade bu ağın hedeflerinden bahseden bir konuşmada şunları söyledi. Bağlantısızlar Gençlik Ağı'nın hedefleri Bağlantısızlar Hareketi'nin ilkeleriyle aynıdır ve Bağlantısızlar Hareketi Gençlik Ağı bu süreci devam ettirerek üye ülkelerin gençlerinin sesleri olacaktır. Bu ağın nihai amacı üye ülkelerin çıkarlarını desteklemektir.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam dininde özgürlük meselesini, boyutlarını, yapılması gerekenler ve gerekmeyenleri açıklıyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Fransa gibi Batı ülkelerinde ve diğer yerlerde özgürlük konusunda Emirül Müminin aleyhisselam Nehcül Belaga'da şöyle buyuruyor. Başkalarının kölesi olmayın çünkü Tanrı sizi özgür kıldı. Bundan daha açık ne olabilir? Yani insanlar özgürler, hürler. Özgürlük her türlü özgürlüktür. Veya diğer ünlü cümlesi ki şöyle buyuruyor. Sen insanları köle yaptın ve Tanrı onları özgür yarattı. Bunu o dönemin bazı hükümranlarına hitaben diyor ki, insanları köle yaptın. Allah-u Teala insanları hür yarattığı halde sizler onlara köle gibi davranmak mı istiyorsunuz? Bunlar İslami mariftir. Buna benzer İslami marifte çok şeyler var. Nehcül Belaga'da bu konuda sayısız sözler var ve diğerlerinde. Bu yüzden bu değerler silsilesi ve marif silsilesi ve marifet sistemi ve değerler sistemi bu şekildedir. Bunların arkasında ahkam vardır. Yani gerekler ve gerek olmayanlar. Yap ve yapmamalar. Bu İslami ahkam, ister bireysel ister sosyal, tümü o marifetten kaynaklanıyor ve o değerlere dayanıyor. Yani Allah-u Teala'nın Müslim insana belirlediği tüm bu teklifler, o temel kavramlar ve marifetten kaynaklanıyor ve değer kavramlar ile örtüşüyor ve bu yolda yükselmeye yardımcıdır. İşte bu, Bizzet'ten halka hediye edilen bir kapsamdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin
çeşitli dini ve mezhebi öğrete hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.